Hayattan sahneye, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Merhaba sevgili dostlar. Bugün tiyatro tarihinde ikinci bölümdeyiz. Ben Nevzat Süz.
Ben Esra Kucur.
Bugün sizlere Antik Yunan tiyatrosu ve düşüncesinden bahsedeceğiz. Antik Yunan düşüncesinde filozoflar etik, metafizik, mantık, politika gibi konuların dışında toplumun eğitilmesi, geliştirilmesi bakımından da estetikle ilgilendiler. Bu dönemin filozofları insanı eğitmesinden başka estetik bir duygu yaratması açısından da ele aldılar. Platon'da estetiğe dair düşünceler dağınık bir biçimde olmasına karşın öğrencisi Aristoteles'te daha derli toplu diyebiliriz. Tiyatro konusunda sistemli bir düşünceyi Aristoteles'in poetikasında buluyoruz. Özellikle Platon ve Aristoteles'te sanat ve estetik ne anlamlara geliyor ona bir bakalım. Sonrasında poetikada tiyatro nasıl tarifleniyor ayrıntılara gireriz. Özellikle tragedyaların ve komedyaların yazılması antik Yunan uygarlığının klasik dönemine denk gelir. Kültür ve sanat ortamının en parlak olduğu dönem diyebiliriz. Kent devletlerinin kurulması, soyluların demokrasisi, felsefi düşüncenin dışında sanat alanında da görece bir özgürlük getirmiştir. Aristoteles de hocası Platon gibi kendi geliştirdikleri felsefi öğreti içinde sanatı açıklamaya çalışmışlar. Tiyatro sanatı da felsefeden bağımsız olarak açıklanamaz. Klasik felsefe, aklın, düşünme sistematiğinin temellerini atarken sanatın da kuramsal düzeyde temellerini atmıştır. Bugünden baktığımızda çağdaş felsefe akımları tabii ki bilimsel alanı da kapsayarak düşünceler oluşturmakta. Fakat sanat, tiyatro düşüncesini bir binaya benzetirsek, temelleri 2500 yıl önce antik Yunan'da atılmıştır diyebiliriz. Platon her ne kadar gençlik döneminde şiir, resim alanında eğitim gördüyse de Sokrates'in öğrencisi olduktan sonra tamamen felsefe alanına girer. Platon sanattan uzaklaştığı gibi şiir sanatının halk üzerindeki etkilerini görünce şiiri tehlikeli bile bulmaya başlar. Gençlik diyaloglarında şiiri kutsal bir ürün olarak görmüştür. Fakat şairlerin Tanrı'dan gelen bir esinle yazdıklarını, yazdıklarının bilincinde olmadıklarını söylemiştir. Platon daha sonra yazdığı diyaloglarda güzelin ne olmadığı üzerine durmuş, artık olgunluk dönemine geldiğinde ise sanatın kullanımı üzerine düşünmeye başlamış. Yaşam gerçekleriyle örtüşmediği sonucuna varmıştır. Bu da bir anlamda kişiyi gerçeklerden uzaklaştırdığı için insanın kendine zarar vereceğini ve tehlikeli olduğunu düşünmüştür. Özellikle tiyatro sanatı izleyeni coşkulandırdığı için hiç de sağlıklı bir yöntem değildir ona göre. Coşkunluğun, heyecanın olduğu yerde doğru düşünme de engellenmiş olur. Mesela Platon şiiri okuyanları bir yetenek nedeniyle ya da çalışmayla elde edilmiş bir beceri olarak görmez. Bu beceri ancak Tanrı'dan gelir. Platon'a göre tek gerçek vardır, o da idealar dünyasıdır. Her görüntünün bir ideası bulunur. Yani gördüğümüz her şey, eşyalar tanrısal olana benzetilerek kopyalanmıştır. Ona göre ressamın yaptığı bir resim aslında kopya olanı yeniden yaparak taklit edilmesidir. Yani gölgenin gölgesidir. Platon'un en ünlü yapıtlarından biri olan Devlet de sanatın coşkunluğunu arttıran bir nitelik olduğunu belirtir. Devlet düzeninde sağduyuya ve erdeme ihtiyaç vardır. Kişi heyecanlarını, coşkularını dizginleyebilmelidir. Sanat duygularımıza seslendiğinden kötü yanımızı besleyip güçlendirir. Özetle Platon için sanat, akıl ve ruh sağlığına zararlı bir edimdir. Hem gerçekleştirilmesi hem de izlenmesi zararlıdır. Kendi yaşamımız birer taklitse, dramada taklidin taklidi oluyor böylece Platon'a göre. Evet, gelelim Platon'un öğrencisi Aristoteles'e. Platon ölene kadar onunla paralel görüşler paylaşırken, Platon'un ölümünden sonra ancak fikirlerinde değişikliklere gitti diyebiliriz. Tabii bunu filozofun gelişmesi olarak da görmeliyiz. Sanatla ilgili görüşleri ilk defa Aristoteles bir bütünlük içinde sunmuştur. Hocasında dağınık olan sanat görüşleri Aristoteles'te artık bir kuram düzeyine gelmiştir. Aristoteles, Poetika adlı eserinde şiir ve müzik sanatının yanı sıra bütünlüklü bir biçimde tragedya üzerine durmuştur. Poetika, tiyatro sanatı üzerine yazılmış eserlerin en temelinde yer almaktadır. Bu eserde hocası Platon'la aynı görüşte olmadığını belirtir. Şiir ve tragedya sanatının zararlı olmadığını, sanatsal heyecanın bireyi olumsuz yönde etkilemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca Etik adlı eserinde de sanata, müziğe, şiire yer verir. Aristoteles Poetika'da klasik dönem antik Yunan sanatından söz ederken evrensel niteliğe vurgu yapar. Sanattaki gerçek inandırıcılıkla koşut olarak ilerler. Sanat doğaya uygunluk gösterirken doğanın eksik yanlarını da gidermeyi ve düzeltmeyi amaçlar diye söz eder Poetika'da. Poetika'da gerçeklikten başka düş gücüne ve olasılığa özgürlük tanır. Platon'un tam tersine sanatın yarattığı heyecan olumlu karşılanırken özellikle tragedyada canlı bir hoşlanma duygusu ortaya çıkartır. Burada bir miktar Poetika'da bulunan mimesis kavramından bahsedip sözü Esra'ya devredeceğim. Poetika'nın birinci bölümünde sanat, taklit yani mimesis olarak nitelenir. Epos, tragedya, komedya, ditirambos şiiri ve flüt, sanatların büyük bir kısmı bütün bunlar genel olarak taklittir denilmiştir. Buradaki mimesis yani taklit, yaşamın kendisini ya da karakterin kendisini kopya etmek değildir. Sanatta taklit, tutku ve hareketi gösterirken iç gerçeklerin fiziksel olarak yansımasıdır. Dış gerçekliği gösterirken iç gerçekliğin de aktarılmasıdır. Yani ruhsal durum hareketi ortaya çıkartan devinimdir diyebiliriz Aristoteles'e göre. Mimesis'in doğadaki var olanı taklit etmesi sınırlı bir bakış açısı sunuyor bizlere. Yeniden yaratım için doğada eksik kalan yönleri yeniden yaratım olarak düşünebiliriz. Yani olması gerektiği gibi ortaya çıkartırken de bir anlamda doğanın da yaratıcılığını taklit eder. Henüz bilmediğimiz, doğada görmediğimiz bir şeyin yaratımıdır. İlk bölümde anlattığımız insanın doğaya hakim olma isteğini büyü yoluyla gerçekleştirirken, sanatın da bu büyüden devraldığı ögeleri kendi varlığından yeniden üretmiştir diyebiliriz. Çok konuştum. Artık sana devrediyorum Esra.
Evet. Ben de tragedyanın yapısından, biçiminden ve işlevinden söz etmek istiyorum biraz. Tragedya, tragos ve oidiye kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Yunanca olan bu sözcük keçilerin ezgisi anlamına gelir. Tragedyanın ilk tanımını da İsa'dan önce 300 yıllarında Poetika adlı eserinde Aristoteles yapar. Bizim de bugünkü konumuz bu. Aristoteles tragediyi şu şekilde tanımlıyor. Ahlaki yönden ağırbaşlı, başı ve sonu olan, belli bir uzunluğu bulunan bir hareketin taklidi. Tragedyanın kaynakları ise mitos, efsane ve öyküler. Bu noktada tragedyalar efsaneleri yinelenmekten kurtarmış, efsanelere yeni bir boyut kazandırmıştır diyebiliriz. Aristoteles, tragedyanın öğelerini şu şekilde sıralıyor. Öykü, karakter, düşünce, diksiyon, görüntü ve şarkı. Öykü, mitos, tragedyanın öğeleri arasında en önemlisidir diyebiliriz. Çünkü Aristoteles'e göre tragedya kişilerin değil, eylemlerin hikayesi.
Yani öykü olmadan aslında bir sanat eseri de olmuyor.
Kesinlikle. Çünkü karakter davranışlarıyla tanımlanan bir oyun kişisi burada. İnsanı mutlu eden veya yıkıma götüren kişisel özellikleri değil, tamamen eylemleri. Bu üç öğe birbiriyle ilintili ve temelde duruyor. Diksiyon, şarkı ve görüntü ise onların eşlikçisi. Aristoteles'in bu öğeler arasında en çok öyküye önem verdiğini görüyoruz. Tragediye yapısal olarak baktığımızda başı, ortası ve sonu olur ve içerdiği eylemin bir uzunluğu vardır. Bir tragedyanın uzunluğu mutluluktan yıkıma ya da yıkımdan mutluluğa geçiş sürecini kapsayabilmelidir. Aristoteles hareket-eylem birliğinden de vurguyla bahsetmiştir Poetika'da. Olaylar bir konu etrafında toplanmalı ve birbirine olasılık, zorunluluk kurallarına göre takip etmelidir. Olaylar birbirine neden-sonuç bağıyla bağlanmalıdır ve bütün bunların inandırıcı bir gelişimi olmalıdır. Mesela antik Yunan metinlerinde sıkça karşılaştığımız Deus Ex Machina yani Tanrı makinesine yer verilmemesi gerektiğini söylüyor Aristoteles. Bahsetmemiz gereken diğer birlik ise zaman birliği. Poetika'nın 5. bölümünde Aristoteles şöyle söyler. Tragedya, hikayeyi güneşin doğuşu ve batışı arasında geçen zaman içerisinde tamamlamaya çalışır. Yani olay bir gün içerisinde geçmeli. Hareket birliği ve zaman birliği daha sonraki çağlarda benimseniyor ve yer birliği kuralı da eklenerek bu üç kuralın yaratıcısının Aristoteles olduğu söyleniyor. Buna da üç birlik kuralı deniliyor.
Dayanamayacağım, ben burada araya gireceğim.
Peki.
Tiyatroya ilk başladığım dönemde böyle çeşitli atölyeler yapıyoruz, kuramsal çalışmalar yapıyoruz. İşte o dönemki hocalarımızdan bir tanesi de tragedyayı, bugünkü konuştuğumuz konuları, benzer konuları konuşuyoruz. Üç birlik kuralından bahsetti. Tiyatroda üç birlik kuralı vardır dedi ve benim kulağımda kaldı bu. Sonra izlediğim oyunlarda sürekli üç birlik kuralı arıyorum. Yani bakıyorum mekan değişiyor, zaman değişiyor. Sonradan anladım ki üç birlik kuralı sadece 2500 yıl önce ortaya atılmış bir estetik ögeymiş. Neyse öğrendim onu sonradan ama iyi oldu.
Güzel bir hikayeymiş o. Evet, Aristoteles olay dizisinde beklenmedik ve olağan dışı öğeleri de yer verir. Fakat bunu gerçekleştirirken rastlantısal olmasını değil, yine sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gelişmesi gerektiğini söyler. Seyirci bu duruma hem inanmalı hem de şaşırmalıdır. Korku ve merhamet duygularını uyandırabilmek için seyirci bir sürprizle karşılaşmalıdır. Aristoteles'e göre tragedyada olay dizisi yalın değil, karmaşık olmalıdır. Olaylar mutluluktan yıkıma ya da yıkımdan mutluluğa dönüşmelidir. Hatta o birincisini tercih etmeyi daha doğru bulur. Bu dönüşüme de baht dönüşü yani peripeti adını verir.
Tiyatrolar için şunu dilemekten başka çaremiz yok galiba. Bu pandemi bitsin, bizim de artık bir baht dönüşümümüz olsun.
Oyun kişisinin bu dönüşümü algılaması ise anagnorisistir. Aristoteles anagnorisis için bilgisizlikten bilgiye geçiş der. Oyun kişilerinin birbirini tanımasını da anagnorisis olarak tanımlar. Fakat bunun da zorunluluk ve olasılık kurallarına uygun olması gerektiğini söyler. Mesela Sofokles'in Elektra'sında Elektra'nın kardeşi Orestes'in babasının mezarını ziyaret ettiğini, ayak izlerinin kendisininkine uyduğunu görerek anlaması ya da yıllar önce henüz çocukken kardeşine ördüğü pelerinin hala Orestes'in üstünde olması saçmadır. Euripides bunu eleştirmiştir. Bunların dışında bir de patos öğesi var. Patosu ise acı veren hareket olarak tanımlar. Tragedyanın iki bölümü var. Düğüm ve çözüm. İkisinin arasında mutlaka baht dönüşü olmalıdır Aristoteles'e göre. Aristoteles bir tragedya karakterinin ahlaki yönden iyi olması gerektiğine dikkat çeker. Bunun sebebi yine seyircide korku ve acıma duygularını uyandırmak. Çünkü seyirci böylece karaktere sempati duyacak ve onun yaşadığı yıkım kendisinde kolayca acıma duygusu uyandıracaktır. Bu karakterin bilmeden yaptığı bir hata onu yıkıma götürmelidir. Ya da aşırı bir duygusundan dolayı bu hatayı yapmaya sürüklenmelidir. Bu trajik hata ise hamartiyadır. Mesela Sofokles'in Kral Oidipus oyununda Oidipus'un trajik hatası kimi kaynaklara göre annesiyle evlenmiş olması. Ama karşı bir düşünce de var. Öncesinde bilmeden annesiyle evlenmiş olduğu için Oidipus'un trajik hatası için kendini bilmemesi de deniliyor. Mesela Aeschylus'ta Persler oyununda Perslerin tanrısal kadere karşı çıkıp tam bir stratejik başarısızlığa uğramasını ele alır. Bunu yaparken milliyetçi, şoven bir yaklaşımla değil, trajik olanı belirlemenin sorumluluğuyla yapar. Fakat çizdiği Serhas karakterinin toyluğunun sebebi bir toplumu mercek altına almayı da beraberinde getirir. Bu bir kişinin zaafından çok bir toplumun da zaafıdır. Bir oyun kişisinin trajik hatada bulunabilmesi için o oyun kişisinin aşırı bir duygusunun olması gerekir. Bu duyguya da hibris adı veriliyor. Mesela Serhas'ın hibrisine de kibri diyebiliriz. Aristoteles'in üstünlük ilkesine göre ise tragedyanın oyun kişisi ahlaki bakımdan hayattaki bir insandan üstündür. Aristoteles için öncelikle öykü, ikinci sırada ise karakter geliyor baktığımızda. Aynı zamanda dilin öneminden de bahsetmek gerekir. Sanatça güzelleştirilmiş dil deyince harmoniyi, yani şarkıyı ve mısra ölçüsünü içine alan bir dili anlıyorum der. Onun için tragedyada kullanılan dil ne gündelik, basit bir dil olmalı ne de anlaşılması güç, gösterişli sözleri içeren bir dil olmalı. İkisinin karması bir dil kullanmak makul olan. Sahne dekoru konusunda ise şöyle düşünür. Evet, dekorasyon da seyircide korku ve acıma duygularını uyandırmak konusunda etkili olabilir. Fakat olayların uyandırdığı etkinin yanında pek değeri yoktur. Bütün bu etmenler gibi Aristoteles'e göre müzik de tragedyanın bir parçasıdır. Hem metinsel hem de sahneleme açısından seyirci üzerinde etki sağlar. Antik Yunan'da şairin gerçeği topluma yansıtan kişi olmasından dolayı önemli bir yeri var. Şairin tanrısal bir esinle yazdığına inanılıyor senin söylediğin gibi. Bu yüzden şiirler ahlak dersi niteliğinde. Şair de üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunun bilincinde olup hata yapmaktan kaçınmalı Aristoteles'e göre. Bu noktada tragedyanın da halkı eğitme görevi olduğunu söyleyebiliriz. Tragedya yazarlarının güncellikten kaçınıp konularını efsanelerden ya da tarihten aldıklarını biliyoruz. Bu yaklaşım aynı zamanda estetik uzaklık sağlama konusunda da etkili olmuştur diyebiliriz. Şimdi biraz ahlak kavramı üzerinde durmak istiyorum. Aristoteles bir tragedyanın oyun kişilerinin mutlaka ahlaklı olmaları gerektiğini söylüyor. Hatta oyun kişisi çok kötü niteliklere sahip olsa bile ahlak bakımından mutlaka üstün olmalıdır. Seyircide korku ve merhamet duygularının uyanabilmesi için bunun şart olduğunu düşünür. Hamartia yani trajikata ahlak zayıflığından kaynaklanmamalıdır. Aksi takdirde seyircide ahlaki bakımdan zayıf bir karakterin yıkıma uğramasından dolayı korku ve merhamet duygusu değil, adalet duygusu uyanacaktır. Bu da nihai hedefe uzaktır. Aristoteles arınma kavramından da çokça bahseder. Tragedyanın ödevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir, yani katarsis. Aristoteles korku, acıma, merhamet gibi duyguların ruha zararlı olduğunu savunup bu heyecanlardan kurtularak rahatlamak gerektiğini söyler. Çünkü bu rahatlama sayesinde insan ruhu için sağlıklı bir etki olan hoş bir duygu doğmuş olacaktır. Böylece ruh arı bir hale gelecektir. Platon'un dram sanatının insanın üzüntü, ağlama gibi eğilimlerini kışkırttığını, bunun akabinde insanın sağlıklı düşünmekten uzaklaştığını, bu yüzden de dram sanatının insan ruhu üzerinde zararlı bir etkisi olduğunu savunduğundan bahsetmiştik. Aristoteles de bu duyguları zararlı görür. Fakat bu eleştiriye karşılık bu heyecanlardan ruhu arındırmanın insanı rahatlatıp dinginleştireceğini düşünür. Evet, katarsis insanı daha ahlaklı biri haline getirmez. Fakat onu daha dengeli bir duygu durumu içine sokar. Bahsettiğimiz bu kavramları antik Yunan oyunlarını incelerseniz net bir şekilde görebilirsiniz. Özellikle antik Yunan tiyatrosunun 3 büyük yazarı olan Aeschylus, Sofokles, Euripides'in oyunlarını okuyabilirsiniz.
Antik Yunan tiyatrosunu ve düşüncesini anlatırken o dönemin başka konularına da elbette girilebilir. Mesela ozan kimdir, oyuncu kimdir, sahnede kaç oyuncu vardır, ne zaman değişmiştir bunlar gibi konulara da elbette girilebilir. Öz itibariyle antik Yunan düşüncesi ve tragedya bu şekilde gelişmiş diyebiliriz.
Evet, bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz Dünya Tiyatro Tarihi kaynaklarını inceleyebilirsiniz. Bizi daha yakından tanımak için Alt Kat Sanat'ın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ya da Facebook'tan.
Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere.
Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dileriz.
Hoşçakalın.